Ayrım 5. Suçlu. Orhan Kemal. Sayfa 58. Ertesi sabah çocuklar, perili konağın duvarındaki kırmızı eşarp çetesi yazısıyla kovboy resmini görünce şaşırdılar. Bunu kim yazmıştı? Resmi kim çizmişti? Hiç kimse bir şey bilmiyordu. Yoksa mahallelerine karşı bir meydan okuma mıydı? Körbe beyinler hayal kurmaya başlamışlardı. Şimdiye kadar yığınla okudukları macera kitaplarındaki gibi belki de gerçekten bir kırmızı eşarp çetesi vardı da hiç beklenmedik bir anda basına gelecekti. Erol, arkadaşlar, dedi. Tetikte bulunalım. Gafil avlanmayalım. Bu, belki de göldeki meçhul hazineye bahseden yerlere ait bir çetedir. Bizi gafil avlayıp yurdumuza baskına geleceklerdir. Yurdumuz tehlikelidir arkadaşlar. Haydi iç başına. Yanın ayaklı, sandallı yahut lastikli çocuklar evleri yıldırım gibi dağıldılar. Çoktandır bira kenara atılan kağıttan şapkalar, beygir çene kemiklerinden tavancılar, ahırlarından değnek atlar alındı. Perili konan pembe duvarı önünde Reis Erol'un komuta altında toplanıldı. Gerçekten bir çetenin basına uğrayacaklarmış, yurtları elden gidecekmişçesine sabırsız, sinirli, hatta korkulu bir bekleyiş başladı. Konuşulmuyordu. Herkes kendi kafasındakini yaşıyordu. Hiç beklenmedik anda salıverilecek kızılderili haydutların korkunç sesleri havada, vınıltılarla uçan zehir okların dehşeti yaşanıyordu. O gün öylece geçti. Ertesi sabah gene aynı şekilde tam teçhizat toplanıldı. Üçüncü sabah heyecan adam akıl azalmıştı. Kim bilir, belki de ne çete vardı ne yerliler. Başka mahalleden bir çocuk geç vakit duvar dibine küçük işini yaparken yazmıştı. Erol olabilir dedi. Olabilir ama ya gafil avlanırsak? Kayhan dişlerin arasından bir tükürük attı. Zannetmem. Neyi zannetmezsin? Biz hiç kimse gafil avlayamaz. O halde silelim. Silelim sesleri yükseldi. Erol yazıyla resmi mendiliyle sildikten sonra bizim duvarımıza bizden başka hiç kimse yazamaz diye bağırdı. Hiç beklenmedik çılgın bir ses cevapladı. Ne yaparsınız? Bütün başlar sesin geldiği yana döndü. Cevriyeydi bu. Bir kenarda duvar önüne çevrilmiş, bir kemik parçası da toprağı birbirine paralel çizgiler çiziyordu. Erol Hınç da yanına gitti. Yazsın da görsün. Elleri arkası senin üstünde dikiliyordu. Yoksa gene Cevdet ağabeyin mi parmağı vardı? Cevri aldırış etmiyordu. Kemikle çizgiler çekmeye devam ediyor, alaycı alaycı gülüyordu. Erol cevap alamayınca, yoksa dedi. Cevdet ağabeyin işi mi? Onun işiydi, biliyordu. Akşam deniz kıyısındaki dutun altına uzun uzun anlatmıştı kırmızı eşarp çetesini. O da Amerika'ya gidip büyüyünce böyle bir çetenin başına geçecek. Başlı Erol, mahallenin bütün çocuklarından, dayak ata ata annesini öldüren babasından, boyuna işportayı taktıran üvey annesinden öç alacaktı. Kemik parçasını atıp kalktı. Cevdet abi Aslan Thompson olacak. Ne olacak? Aslan Thompson. Yapma. Ben de güzel Nelly. Ne bakıyorsunuz benim kara olduğuma? Amerika'da herkes her istediğin olabilir. Çevresi merak dalınmış, alaycı gözleri üzerine dikilmişti. Cevdet abinin yeni arkadaşını görseniz ne olmuş yani? O da bizim Amerika'ya gelecek, şarkıcı olacak. Sonra da hepinizden öç alacağız, hepinizden. Kırmızı eşarp çetesi siz misiniz yoksa? Canı dişine takarak bağırdı. Biziz, evet. Aralarından kurşun gibi fırladı. Toparlanmalarına vakit bulamadan perili konak köşesine döndü. Bayırdan aşağı yıldırım gibi indi, gitti. Hamilesi işe hazırlanıyordu. Haydi iş urbaların dedi. Gece gündüz serili duran, yüzleri yılda bir pek pek iki sökülüp yıkanan partal yataklarının bulunduğu tek göz ibaret odaya girdi. Tavanın çatlaklarından yer yer gökyüzü görünüyordu. Etekleri şakıldaklı pis entarisini çıkarıp hamilesiyle işe girdikleri zaman giydiği pembe üzerine yeşil yapraklı mor çekler bulunan belidar etekleri kuluş entarisini giydi. Sevmiyordu hamilesini de işinde. Hamilesini yalnız para işini hakikatin kucağına oturtuyor, çarşı pazar dolaştırıp göbek arttırıyor, topladığı paraların tümünü eline alıyor diye değil, Cevdet abiyle konuşmasına karışıyor diye sevmiyordu asıl. Şu 3 yıl geçiverse de Cevdet abinin babası ölse, üvey annesi Cevdet'i bırakıp başka bir kocaya varsa yalnız kalsalar Amerika'ya gitselerdi. Cevdet abi, Kosti, sen, ben atlarız 3 bacalı bir vapura, basar gideriz Amerika'ya demişti. Hamilen bizi nerede bulacak? Hem kim bilir belki o zaman öldür gider. Cevriye inanıyordu. Amerika'ya giden herkesin her istediğine öncelik oluvereceğini. Cezet ağabey henüz yüzünü bile görmediği Kosti için şarkıcı olacak demişti. Ben Aslan Thompson, sen de benim sevgilim Güzel Nelly. Ne iyi, ah ne iyi olurdu. Ne güzel, ama Güzel Nelly'nin sarışın olduğunu söylemişti Cezet ağabey. Kendi kara kaş, kara gözlü, iyice de esmerdi. Esmerdi ama ne zararı var. Madem Amerika'ya giden herkes her istediğine oluveriyordu, o da beyaz, bembeyaz oluverirdi pekala. Kız, hazırlanmadın mı hala? Geldim be Hamine. Sarı lüle saçlı, bembeyaz olmayı ne kadar isterdi, Erol'un annesi gibi. Cevdet ağabeyin arkasına atıyor diye Erol'u sevmiyordu ama kocasının eczanesinde sık sık gördüğü Erol'un annesi hiç diyeceği yoktu. Tam istediği gibi sarı lüle saçlar, kar gibi beyaz yüz. Şimdi kapacağım bir odun, bırakmayacağım kırılmadık yerini. Ama ne sallanırsın, oldu vakit gülen. Eline gerçekten de bir odun, kapıya dikildi. Koştu boynuna sarıldı. Geldi mi Hamineciğim? Kıyarsın mı düğmeye cevriyeni? Koca karı kara sarı yüzüyle kırış kırış güldü. Geç kaldık be evladım. Yok zarardı Hamine. Bilirsin büyüyünce nereye gideceğim ben. Kapıdan çıkıyorlardı. Koca karı durakladı. Nereye gideceğim? Amerika'ya. Amerika? Neresi orası be? Çok uzak. Uzak bir yer. Hem kim giderse oraya olur her istediğini. Dışarı çıktılar. Koca karı faslı kilidi kapının halkalarına taktı. Ben ne olacağım bilirsin. Ne olacağım? Nelli. Güzel Nelli. Gavur yani. Heves etmez misin Müslümanlığa? İstersin olmak gavur. Saçlarım sarı sarı, lüle olacak. Yüzüm beyaz, kar gibi. Fena mı? Haydi konuşma gene deli deli. Yukarıdan keskinlemesine vuran güneşin altına ağır ağır bayırı çıktılar. Perili Koran yanından, mahalle kahvesinin önünden çarşıya varacaklardı. Her gün kadro gene kahvede toplanmış çene çalıyor, çene çalmayanlarsa tavrat pişpirik oynuyorlardı. Berber Latif, kız pembe dedi. Sarıki hoca hızla oynasın cevriye be. Bir zamanlar mahalle muhtarlığı yapan Berber Latif'i Çingene Pembe çok severdi. Severdi ama hayvan safarı gidip arkadaşlarını bulacaklar. Oradan da Allah bilir Kumkapı, Yenikapı, Samatya, Yedikole dolaşacaklardı. Hatırım başım üstüne Latif ağa, yalnız geç kaldık da. Canım iki satır dedik. Bisikletle çekip oturdu. Tahtası yer yer sığırıntılar içinde telleri eksik, yayı gevşek kemanını çenesine dayadı. Bahre çifte tellesine başladı. Bozuk kıyıklar. Cevri eteğini beline sokmuş işinin ustası yetişkin bir oyuncu kız gibi güneş altına dönüyordu. Hava öyle sıcaktı ki daha şimdiden alnı şakakları saçların ipleri ılık ılık terlemişti. Ne olursa olsun 3 yıl daha çekecekti bunu. Ondan sonra 3 arkadaş patlayacaklardı bir vapura. Haydi Amerika. Aklına bir gelince sıcağı teri falan unuttu. Hareketleri keskinleşti. Belinden kurtulan geniş eteği yelpaze gibi açılıyor, ince ama düzgün bacakları diz kapaklarının üstüne kadar görünüyordu. Bir kenarda nargilesini tokuladan eski kulağısı, yanı başında oturmuş eski günleri, eski günleri kağıthane sefa alemlerini halleden düğün umumiyeci fısıldadı. Berber Latif'in söylediği kızı bu değil mi? Bu Allah kahretsin. Ne suçu var? Koca karıyı ipe çekmeni asıl. Bence bu yaştaki çocuğu kucağına oturtanları. Böyle böyle bozuyor dünya ya. Doğru. Bugün sadece kucağı oturtmayı öğrenir, yarın dirseği arkadaşını dürttü. Şoför Adem'le yan yana kahvenin önüne geçmekte olan İsa Efendi işaret etti. Bugünler ahbapı pek ilerlettiler. Sahi, bizimki de öyle söyledi dün akşam. İsa'nın karısı Adem'lerden çıkmıyormuş. Berikiler geçip bitmişlerdi. Koca karı kemanını indirmiş, kalkmıştı. Cevriye terini siliyor, Berber Latif durun dedi. Gitmeyin pembe abla. Para toplayacağını anlayan koca karı memnun. Canım dedi, istemezdik. Kendi mahallemizden de mi? Uzun etme koca karı. Üçer beşer kuruş toplayıp getirdi koca karının buruşu garcuna koydu. Haydi şimdi gidin, Allah yolunuzu açık etsin. Koca karı bin dua bin yataklanmayla ardına torunu, koltuğunda Kemal Hayvan Sarı'nın yolunu tuttu. Arkadaşlarını sabırsızlık içinden buldular. Yeşil, mavi, pembe şalvarlı kızlar, eski siyah yeldirmeleriyle çalgıcı koca karılar, bembeyaz püskül püskül kaşlarıyla zurnacı ihtiyarlar. Kızlar kaşlarına kazan kulpu rastlık çekmiş, dudakların içi acı kırmızıyla teşe teşe boyamışlardı. Yerlerine duramıyor, birbirlerine el şakaları yapıyor, ayıp sözler söyleşiyor, basıyorlardı kakallarını. Cevriye de aralarına katıldı ama hiç kimse farkına varmadı. Ablaları gibi hayasızca boyamış Cevriye'nin akranı Şerife, ''Abi ne bu suratın?'' dedi. Cevriye düşünceliydi. ''Ne var suratında? Yataktan kalkmış gelmişsin, yok mu boyanmak?'' Umut sıktı. Kız avluların yanına gitti, durumu anlattı. Cevriye etrafını aldılar. ''Kız ne diye boyamadın dudaklarını?'' ''Gene umut sıktı, boyamadım işte.'' ''Niye ama? El alem elin suratına baksın mı?'' Cevap vermedi. Gözleri önüne indirmişti. Cedet ağabeyi madem öyle istiyordu, boyamayacaktı bundan sonra. Hem boyamayacak hem hiç kimsenin kucağına oturmayacaktı. Cedet ağabeyi Hamine'nin oturmaya zorlasa bağır çağır, ağla, tepin, polise söyle demişti. Üstüne düşerlerse elbette söyleyecekti. O yalnız Cedet ağabeyi sözünü dinleyecek, ondan başka kim olursa olsun dinlemeyecekti. Çevresini almış, dudaklarını boyaması için zorluyorlardı. Birden dinamit gibi patladı. Boyamayacağım işte, boyamayacağım. Hamine'si üzerine atıldı, kulağını tutmak istedi, kaçtı. Ayaklarını yüksek topuktan iskemperleriyle vahşi vahşi bakıyordu. Üstüme düşmeyin, karışmam. Kadın erkek bakışlar. Hamine'si, ne olur dedi. Ne olacağını görürsünüz. Seni hınzır, kafir. Üstüne saldırdı ama cin gibi kız. Ayaklarındaki yüksek topukları çıkartıp sokak aralarında almış, gözden kaybolmuştu bile. Arkasından Kemancı Hasan'ı koşturdular. Kemancı Hasan, Şerife'nin ağabeyi, 13 yaşlarında, başında parça parça siyah bir melon şapka, ayakları yalın ama kara kaş, kara gözlü güzel bir çocuk. Cevriye iki sokak aşağıda yakaladı. Ne diye kaçarsın? Bırak beni Hasan, karışma sen. Kendini yere attı. Ne diye kaçarsın be Cevriye? İster misin bizimle gelmek? İstemem. Niye? İstemem işte, bırak. Bağırırım, vallahi bağırırım. Hem de söylerim polise. Hasan'ın kara gözleri büyüdü. Polise, polise elbet. Ne için ama? Bilir Hamin'den. Yerinden fırladı, bir yerinden kaçmaya başladı. Hasan ardından koşmadı. Kahveye döndü. Durumu anlattı. Koca karı polise dedi. Beni ha, ne yapmışım ona? Korkmuştu. Ne yaptığını polise şikayet edilirse başına gelecekleri biliyordu. Tatlıya bağlamak için Allah göresin gözün onun dedi. Gelmez artık, gidelim. Püskül püskül kaşları bembeyaz zurnacı kim öğretmiş ola polis lafını diye sordu. Koca karı kırış kırış yüzüyle homurdandı. Var bir Cevdet, İhsan Efendi'nin oğlu. Şüphelenirim ondan. Cevdet, Kosiler'de, Kosi'nin odasında peynir, kurabiye, çayla kahvaltı ediyordu. Yeni arkadaşı Kosi'den çok memnundu. Sabahları güneş doğmadan evden çıkıyor, boynunda iş borsa, un kapanı, balık pazarı, Eminönü bahçe kapı, sirkeci yoluyla Kosiler'e gidiyordu. O saatte Kosi uyanık, hatta çoğu sefer koyu mavi pantolon, sarı feneri gömleğini giymiş olduğu için mavi gözleri tatlı tatlı gülerek kapıyı açıyor, arkadaşını içeri alıyordu. İki arkadaş sanki uzun zamandır birbirlerini görmemişler gibi sevinç içinde daracık merdivenden Kosi'nin yattığı küf kokulu küçük odaya çıkıyorlardı. Bu oda Cevdet'in alt kattaki odası gibi kitapçıklar, gazetelerden oyulup çıkarılmış ünlü tenorların, müzisyenlerin hayatlarına süzülen yazılarla karmakarışıktı. Ne yatak, ne yorgan, ne de örsler Cevdet'inkiler gibi pis parça parça değildi. Yamalama temizler. Lambanın camı hissi değil, pırıl pırıldı. Döküntülü Kosti, boynundaki iş portası akşamları eve dönünce tıpkı Cevdet gibi üstünü başını çıkartıp rastgele fırlatır, çoğu sefer yemek falan yemeden kendini yatağa atar, hemen uykuya geçerdi. Uykuya geçince ya annesi olmasa 5 yaş büyük, gözlüklü ablası odayı toplardı. Cevdet Kosin ablasını da seviyordu annesini de. Başka zaman başka yerde olsa böyle pervasız davranmaz, utanır, kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesilirdi ama burada nedense utanmıyor, sıkılmıyordu. İlk gördükleri günden beri en küçük bir yüz eğrisi yapmamışlardı. Hatta birinde Kosin'in annesi, Cevdet'in hayat serüvenini rahmetli annesinin babasından çektiklerini dinlerken ağlamıştı. Son lokmasını son peynirle yiyip son çayını yudumladıktan sonra sofradan çekildi. Kosin'in annesi bir çay daha iç yavrum dedi. Teşekkür ederim, doydum. Sen bilirsin. En çok bunu seviyordu. Fazla üstüne düşmüyor, zorlamıyorlardı. Kosin'e karnı doyurduktan sonra çıktılar. Cevdet oho dedi, vakit öğlen olmuş. Demek duvara kırmızı ahşap çizgi yazdı. Çocuklar duman olmuşlar. Başlarında gazete kağıdından kovboy şapkaları, bellerinde beygir çene kemiklerinden tabancalar. Atlarına değnekten atlar. Basın gelecek çeteyi bekliyorlarmış. Beklesinler bakalım. Senin Cevriye'yi çok merak ediyorum. Amerika'ya seni götüreceğim diyorum. Öyle seviniyor ki. Demek aminnesi adamları kucağına oturtuyor. Para için. Şu kadar çocuk be. Pis karı. Dudaklarını boyar, gözlerini sürme çeker. Işık topuklu ayakkabı giydirir, bütün gün oyun oynatır. Dün akşam dedim ki, bir tane dudağını boyat, nereye bacına kucağına otur. Ne dedi? Ne diyecek? Peki dedi. Hamilesine öyle kızıyor ki. Ya döverse ya. Polise haber veririm diye korkut dedi. Bakalım seni dinleyecek mi? Dinler. Sirkeci'de sinemanın önünde durdular. Film kötü bir aşk macerasıydı. Cevdet boş ver dedi. Ne yapalım şimdi? Nereye gidin? Tramvay atlayıp kum kapı yeni kapı edir kapı dolaşalım mı? Kosi mavi gözleri şöyle bir düşündü. İyi. Durakta bir yedi kule Bahçekapı tramvayının gelmesini beklediler. Az sonra geldi. Asıldılar. Bir yerden bir yere giderken tramvaya para vermemin yolunu buluyorlardı. Her iki de yere para verecek olsalar evliliğin yolunu şaşırırlardı. Yedi kuleye varıncaya kadar birkaç tramvayı değiştirmek zorunda kaldılar ama zararı yoktu. Bir gün nasıl olsa Amerika'ya gidecek zengin olacaklardı. O zaman hususilerini kurulup bugünlerden tatlı tatlı konuşurlardı. Sinirli biletçileri matra almıyorlar mı? Adam deliye dönüyordu. Bazıları arabayı durdurup peşlerine takılıyordu. Enayi, sanki onlardan daha iyi koşardı. 100 metre sonra başlıyordu soluk soluğa baygınlık geçirmeye. Sonra değiştiriyorlardı tramvayı. Yedi kulede Cevriye'nin hamilesiyle ötekileri rastladılar. Bir kavide otu tutturmuşlardı ahengi. Mor, pembe, sarışar vardı. Maymun gibi varmış iri ufakta kızlar, moruk sargıcıların çalgılarına uymuş, göbek çalkalıyor. Önden cepli bol paça pantolonları, kaşların yıkalı kasketleri, omuzlarında, ceketleri de bir sürü Gülhan Bey'de elleriyle tempo tutuyor, kızlara ayıp sözler söylüyorlardı. Cevriye ilkin Cevriye'nin hamilesini görmemişti. Birden dikkatini çarparak Kosi'yi dürttü. Şu koca karı var ya, hangisi, keman çalan mı? Keman çalan. Cevriye'nin hamilesi o işte. Ama ne şirin kadın. Cevriye hangisi? Bilmem. Yok işlerinde. Gelmedi mi acaba? Gelmesi nerede kalır? Mahallede. Belki de beni bulmak için. Sahi. Hamilemden kaçarsam gelir seni bulurum dediydi. Haydi geri dönelim istersen. Dönelim. Koca karıya görünmeden savuştular. Geldikleri gibi tramvayı değiştirerek sirkeciye döndüler. Cevdet, sarı çizmeli Mehmet Ağa dedi. Kim bilir nerededir? Belki de mahallede kalmıştır. Kim bilir? Edirne kaçışan otobüslerinin bulunduğu durakta şoför Adem'e rastladılar. Her zamandan çok iyi gösterdi. Cevdet'in iç portasına baktı. Çeşitin neden az olduğunu sordu. Cevdet ne yapayım dedi. Sermayem az. Babana söyle arttırsın. Cevdet'in yüzü asıldı. Ne yüzünde işte dedi Adem. Boşver. Boşver ama sabahleyin beraberdik. Seni çok düşünüyor. İlki bitirseydi gerektiğe verirdim diyor. Çalışsan da imtihana girsen olmaz mı? Elinin bir hareketiyle boşver demek istedi. Arkadaşıyla yan yana uzaklaştılar. Teyyar Osman'la Demsey Necip de oralardı. Demsey iş portacının kim olduğunu sordu. Adem göz kırptı. Bizim yeni dalganın üvey oğlu. Desene ki oğlu. Oğluğum ama mangırı yetmezse hava alır. Teyyare, karım Adem güzelmiş, kahri çekilir be Adem. Güzel olmasına güzel, kitap gibi karı. Ama güzellik karını doyurur mu? Bu gençlik her zaman ele geçmez. Mangırı vardı arabayı aldı mı? O zaman sen seyreyle Adem ağabeyini. Ramsey ne olur dedi. Ne olur var mı ulan haybeci? Zilliğinizi kırmak için etrafında pervane kesilirsiniz. Anlamadım. Domates mi dedin? Ulan sen değil patron. Haşa haşa Resulullah olsan gene de senin sana eteklenmem be. Ya ben? Ben din değiştiririm. Boş ver herkes yolları oğlum. O zaman gelsin de görüşürüz. Bırak şakayı. Nasıl? Karıda mangır var mı? Annem diyor ki düşünüp duruyormuş. En istedim. Al bir randevu. Açılalım baş başa. Hem zarına bakalım. Hem ifadesini kendimiz alalım. Nasıl benim prens? Kıyak. Elini çabuk tut da zillikten kurtulalım. Haybeciler. Nasıl? Teyyare. Nasırdı? Yumuşa dedi. Bir ara yanına Cevriye sokuldu. Adem abi. Baktı, gördü. Ayakları yalındı. Ne o kız? Ne geziyorsun burada? Cevdet abiyi arıyorum. Teyyare ile Damsay'da ilgilendi. Ne yapacaksın Cevdet'i? Lazım. Neye lazım? Cevdet olmasa biz varız, ha? Cevriye şüpheyle baktı. Yoksa onlar da mı kucaklarına oturmak isteyeceklerdi? Adem Demsey'in kulağına eğildi. Bir şeyler fısıldadı. Demsey'in gözlerini büyüdü. Allah aşkına bu yaşta ha? Ama sağlam yüz değil. Yavru işi. Malum ya. Teyyare ilgilendi. Ne olmuş ne olmuş? Cevri adamların bakışlarından huylanarak kaçtı gitti. Artık hiç kimsenin kucağına oturmayacaktı. Ne kucağa oturacak ne dudaklarını boyayacaktı. Hamilesi hele dönsün. Ayağını taşa çarptı. Canı fena yanmıştı. Kaldırıma oturdu. Taşı yapan ayağını kucağına aldı. Olmaya başladı. Önünden tramvaylar, kamyonlar, taksiler, yüklü arabalar geçiyordu. Hiçbirinin farkında değildi. Tırnağının dibi kanamıştı. Kalktı, tütün yahut toprak bulmak üzere sirkeciye, oradan nagarın arkasına indi. Yolda bulduğu izmaritlerle bir avuç toprağı avucunda sıkarak gar binası taş duvarı önüne oturdu. Sırtını duvara dayadı. Yaralı ayağını kucağına aldı. İzmaritlerin kağıtlarını yırttı, tütün avucunu ufalayıp yaraya bastı. Sonra üstüne toprak ekeledi. Canı yanıyordu ama aldırmıyordu. Ufak işte bunlar. Yeri kesildiği, başı yarıldığı zaman bile ağlamamış da şimdi mi ağlayacak? Az ileride, üç yaşlar ağa bekliyorlardı. Yanlarına gitti. Elleri arkasında bir zaman seyretti. Henüz söyleyecek kimseler yoktu. Duvarın dibine çömelmiş, alışkın ellerle iskambil kağıtlarını boyuna atıp toplayan, tekrar atan ihtiyar delikanlı. Cevriye'ye alıcı göze baktı. Sarışın arkadaşına göz kırptı. Cevriye gördü bunu. Ne demek istediğini çaktı. Kaçmadı. Korkusu mu vardı? Hem de ne yani? Şerife miydi o? Büyük çocuklarla kağıthaneye giden, derinin kenarında ağaçların altına sırt üstü yatırdıkları halde aldı çekmeyen Şerife. Böyle üç kaçı bir Hüseyin ağabeyi vardı. Şerif'i ofisten almıştı, sinemaya götürmüştü. İstese kendine götürürlerdi ama istemezdi. Amerika'ya gidecekti o. Orada herkes hemencecik herisinin olabilirdi. Cevdet ağabeyi bilmiyor muydu? Cevdet ağabeyi gibi kitap okuyan mı vardı? Cevdet ağabey Aslan Thompson olacaktı. Mavi gözlü arkadaşı şarkıcı, kendi de güzel delili. Ama mavi gözlü çocuk ne diye şarkıcı olacaktı sanki? Kız, şşt, sertçe döndü. Üç kağıtçı. Ne var? Artı uzaran sarışın. Konumda yapmış gibi ne suat ediyorsun kız? Hadi be sen de. Pis. Üç kağıtçı. Pis ama mangır bol dedi. Bana ne? Sarışın yaklaştı. Elleri arkasındaydı. Dudağında sigara. Hadi gülhaneye gidelim. Ne işi var gülhanede? Ağız yapma ulan. Haydi. Bileğinden yakaladı. Haydi kız. Cevriye bileğini çekti kurtaramadı. Hırçınlaşmaya bağırıp çağırmaya başladı. Bırak elimi be. Bırak. İki dakika bir şey kız. Pis. Değilim ben o kızlardan. Söylersem sizi polise 50 kuruş var. Bırak bileğimi be. Öteki teklik dedi. İstemiyorum. İstemiyorum işte. Bırak kolumu. Bırak. Ağlamaya başlamıştı. Bileğini bıraktı ama kışına da tekme attı. Cevriye sendeledi. Canı yanmıştı. Ağlayarak uzaklaşırken aklına şeytanca bir fikir geldi. Gelince gözyaşları kurudu. Yaralı ayak parmağı acıyordu ama boş veriyordu. Rastladığı ilk polise üç kaçları haber verip başlı kapıya doğru hızlı hızlı uzaklaştı. Delikanlılar peşine düşecekmiş gibi telaş içindeydi. Tramvay durağının önündeki kaldırıma oturdu. Sivrişen'in tombul yüzünü avuçlar arasına aldı. Nerede bulacaktı şunları? Vakit öğleye geliyordu. Cevdet abiyi bulamazsa mahalleye mi dönseydi acaba? İyi olurdu. Olurdu ama hamilesi evde yoktu. Erol da ötekiler kıstırırlarsa ya. Al yavrum, al. İhtiyar bir kadın 5 kuruş uzatıyordu. Ha şu mesele diye kendi kendine göz kırptı, parayı aldı. Sahi, biraz mangarın yoluna baksaydı. Akşam Cevdet abiyle beraber Balat'ta paça yer yahut işkembe çorbası içerlerdi. Eline çeyrek kaldırımdan kalktı. Önüne doğru caddeyi tuttu. İlkin Eminönü tramvay durağında bekleşen şık hanımlara yaklaştı. Boynunu büküp sesini hazinleştirerek başladı. Allah rızası için hanımefendi, Allah rızası için. Şu kimsesiz fakiri sevindirin. Ne anne var ne babam, hiç kimsem yok. Dünden beri ağzıma lokma koymadım. Açtan gözlerim kararıyor. Çocuklarınızın, yavrularınızın, sevdiklerinizin başı için bir sadaka. Önceleri aldır şeyden olmadı. Sonra dikkat kesilenler, acıyanlar, 5 kuruş, 100 para verenler oldu. Hanımların cömertliği karşısında mahcup olan beyler, efendiler işareten yarışa bindirdiler. Çok geçmeden avucu yüzlük çeyreklerle doldu. Her giren tramvay, sadaka verenlerin hemen hepsini alıp götürüyor, az sonra yenileri geliyordu ve başlıyordu. Allah rızası için, öksüye bir sadaka. Ne annem var ne de babam. Dünden beri ağzıma tek lokma girmedi. Çoluk çocuğunuzun, sevdiklerinizin başı için. Birkaç saat içinde üçlerin yolunu bulmuştu. Usulcacık uzaklaştı. Pekan bu paraları ne yapacaktı? Akşam eve gidince hamilesi ceplerini yoklar, paraları bulunca alırdı. Paraların ona geçmesini istemiyordu. En iyisi Cevdet abiye vermekti. Ama Cevdet abi de bunları nereden, kimden aldığını soracak, dilendim dese kızacak, dilenmedim dese büyük adamları kucağına oturduğunu yahut da çaldığını sanacaktı. Ne sanırsa sansın, doğruyu söylemek en iyisiydi. Köprünün üstler iskelesine indi. Kalabalığın arasında dolaştı, yoklardı. Azılar Kadıköy iskelelerini, sonra da Haliç kıtasını dolaştı, yok, yoktular. Bir şeyden bilet alıp tam vapura binecekti ki gözü onlara ilişti. Boyunlarında iş portan yan yana geliyorlardı. Vapura binmekten vazgeçti, hatta yaralı parmağını unutup ıslak döşemede koştu. Cevdet yanındaki Kosti'ye, işte dedi Cevriye. Kosti'nin mavi gözleri tatlı tatlı gülüyordu, elini uzattı. Cevriye'nin tozdan, topraktan kirlenmiş ince uzun elini sıktı. Cevriye onu pek beğenmişti. Tam da Cevdet ağabeyin anlattığı gibiydi. Ceddin sorduklarını çabucak cevapladı. Ama nesili işe çıkmışlardı, dudaklarını boyamamıştı. İş arkadaşı öteki kızlar zorla boyamak istemişlerdi. Boyatmamıştı, kaçmıştı. Kaçınca ağrını Hasan'a takmışlardı ama Hasan'ı mandepsiyle bastırıp tüymüştü. Sormak sırası gelince o dedi, maşallah iş portayı zenginleştirmişsin. Cevdet güldü, Kosin sayesinde. Beni tanıdığı tüccara götürdü. Öyleyse çeşitlerimi çoğalttı. Sattıkça ödeyip yenisini alacağım. Cevdet güle Kosi'ye baktı. Sonra karınlarınızı aç mı diye sordu. Cevdet öyle olmadı ki, dedi. 11'i geçiyor, haydin karınlarımızı doyuralım. Nasıl? Size köfteyle piyaz ısmarlayabilirim. Cevdet'in yüzü asıldı. Parayı nereden buldun? Cevdet utanak başını eğdi. Cevdet yoksa gene? Başını sertçe kaldırdı. Ne? Adamların. Ağzını eliyle kapadı. Sus sus. Değil, hayır. Ya aman sonra Cevdet abi. Doğru söylemezsen daralırım. Bir daha konuşmam. Cevriye düşündü. Uzun uzun düşündü. Bunun böyle olacağını biliyordu. Söylese, dost doğru söylese yine kızacaktı. Biliyordu. Suçlu suçlu baktı. Kızmayacaksın ama. Demek kızacak bir şey. Ne yapayım Cevdet abi? Beni istemeden onlar getirdi avucuma koydular. Cevdet işi anlamıştı. Kaç kuruş dedi. Fistanın cebine hepsini çıkartıp uzattı. Al, say. Cevdet dargın, dilencilikten toplanan paraları elimi sürmem ben dedi. Cevriye'yle bozulmuştu ki başı dönüyordu. Gözlerini yerden kaldıramıyor, hele Kostin yüzüne bakamıyordu. Birden bir kaynaşma oldu içinde, bir ayaklanma. Demek Cevdet abi paralar yüzünden bir daha konuşmayacaktı. Paraları öfkeli denize fırlattı. Artık darılmayacaksın değil mi? Cevdet karşılık vermedi ama hoşuna gitmişti. Kostin ise hayran olmuştu. Öyle yemekleri benden dedi. İkisinin arasına girdi, karınına doğuracak bir şeyler almak üzere Karaköy'e doğru yürüdüler. Karaköy'de bir bakkalın önünde durdular. Ne alalım? Cevdet ekmek zeytin dedi. Cevriye karışmadı. Kosti itiraz etti. Olmaz. Her gün zeytin ekmek, zeytin ekmek. Bugün de beyaz peynir, salatalık, domates alalım. Nasıl? İyi ya. Köprünün altında her zamanki Dubai'ye geldiler. Cevriye, dışarıdan ışıklanan denizin cin mavisine hayranlıkla baktı. Denizi hiç böyle renkli görmemişti. Demire yaslandı. Sulara daldı gitti. Kosti mavi pantolonun arka cebinden çıkardığı 8'e katlanmış bir akşam gazetesini açtı, yere saydı. Küçük çakısıyla domatesleri, peyniri dilimledi, salatalıkları soydu, doğradı. Sonra da ekmeğiyle parça parça kesip Cevriye'ye seslendi. Cevriye denizin çin mavisinden zorla ayrılıp geldi. Cevdet'in diz dibine oturdu. Yiyeceklerini aç kurtlar gibi hiç konuşmadan yiyip bitirdiler. Kosti gazete kağıdını olduğu gibi toparladı, tortup etti, her zaman gibi kuvvetli, sol bir şurta denize doğru attı. C.D. birdenbire mahalleyi, Erol'la ötekileri hatırlamıştı. Aa dedi, asıl söyleyeceğimi unuttum. C.D. merakla sordu. Neymiş o? Erol duvardan senin yazıyı sildi. C.D.'nin canı sıkıldı. O kadar hemen kalkmak, vapura atlayıp mahalleye gitmek, Erol'u bulmak, ağzını burnunu kırmak geçti içinden. Kosti, dur mavi gözleriyle sadece bakıyordu. Kızdığını anlamıştı. Hoşuna gitmeyen, istemediği yahut tüpedüz işaretlediği bir şey oldu mu? Kuru yüzü büsbütün kurur, rengi kızarır, bozarır, hatta hafifçe morarırdı. Gözüküze geldikleri bir an, boş ver dedi. Aldırmaz göründüyse de aklına bir şeyler takmıştı. Onlara görünmeden olmayacaktı. Ses çıkarmadıkça tepesini vereceklerdi yani. O gün akşama kadar hep bunun sıkıntısı içinde çok az konuştu. Akşam İran konsolosluğunun önünden ayrılırken Kosti boş ver diye tekrarladı. Kavga falan etme sakın. Yolda Cevriye hiçbir şey sormadı. Böyle zamanlarda Cevriye abiden çekinirdi. Yeşil Direk'ten Mısır çarşısına indiler. Küçük Pazar, Un Kapanı, Cibare, Küçük Mustafa Paşa, Fener'den mahalleye geldikleri zaman ortalık iyice kararmıştı. Perili konağın önünde kimseler yoktu. Cevriye'ye, haydi sen git eve dedi. Cevriye ikinci şöyle bir durakladı. Sonra ağır ağır karanlığa karıştı. Duraklayışı, Hamines'in belki de elinde olduğunu beklediğini sanmasındandı. Cevdet de biliyordu bunu. Her fırsatta kıza dayak atan koca karının bugün hareketini onun yanına koymayacağından şüphesi yoktu. Cebinden tebeşirini çıkardı. Bundan önceki gibi kalın kalın yazdı. Kırmızı eşarp çetesi, yaşasın Aslan Thompson ve bir kovboy başı. Tebeşir cebine soktu. Feride konağın yanında cevriyelerin yolunu tuttu. Barakadan hafif ölü bir ışık sızıyordu. Bayırı indi. Kapının önünde durdu. Kanat açıktı. İçeride koca karının sinirli hırçın sesi geliyordu. Neredeydi? Söyle, neredeydi? Cevriye'nin titrek, korkak sesi cevap verdi. Çalışmak istemiyorum Hamin'le. Dudaklarım boyup oyun oynamak istemiyorum. Adamların kucağına oturmak istemiyorum. Şimdiye kadar yoktu böyle bir şey. Kimden aldın bu aklı? Hiç kimseden almadım. Aldım, kafir. Almadım diyorum. Almadım işte. Ben bilirim sana söyletmesini. Bir sessizlik oldu. Sonra koca karının öfkeli hırçın sesine Cevriye'nin feryatları karıştı. Koca karı dövüyordu kızı. Bir yandan insansızca sopa çekiyor, bir yandan da bunları Cevdet'ten öğrenirsin değil mi diye bağırıyordu. Eğer işi azaltıp Cevdet'in ölmüş annesi küfretmeseydi karışmayacaktı. Ama o iyi bir çocuk olsaydı anası olacak çocuk gebermezdi deyince aklı başından gitti. Annesine, zavallı annesi acılı denilmişti. Barkın açık kanadından içeri daldı. Koca karın üstüne atıldı. Elinden sopayı çekti aldı. Seni polise haber vereceğim. Cevriye kötü yola sevk ediyorsun. Kız istemeyince de dövüyorsun değil mi? Boşanmıştı. Gözleri dönünen öyle şeyler söyledi ki koca karı yelkenleri indirmek zorunda kaldı. Hatta başladı yalvarmaya. Çocukları fuhuşa sevk etmenin ne demek olduğunu biliyordu. Bir yandan yalvarıyor, bir yandan da kızı Edirne'ye mi, Tekirdağ mı, nereye olursa olsun kaçırmayı kafasından geçiriyordu. Oyuna başlamadan önce uslu uslu dinlenen, dilencikten topladığı paraları bir tam hamilesine getiren, sonra da oyun oynayan, dudaklarını boyutan, adamların kucağına oturan çocukta bir huysuzluk başlamıştı. Buna Cevdet'in etkisi olduğunu çoktan anlamıştı ama iştahlandırmadan şu balayı atlatmalı, ne yapacağını sonra düşünmeliydi. Güzellik de arkasını savunmaya başladı. Ben senin de hamilen sayılırım yavrum, bakma kusuruma. Yansın nur için anneciğin, kaçtı ağzından, bakma kusuruma. Cevdet yanına sokulmuş, elini tutmuştu. Bakma hamilemin kusuruna Cevdet abi, kaçtı ağzından. Elini okşuyordu. Bir ara hafifçe öptü. Cevdet'in öfkesi geçmişti. Evden ayrılmadan önce, Cevdet'e versen seni vallahi billahi polis haber verir, hapse attırırım dedi. Hin oğlu Hin koca karı onu kapıya kadar yolcu etti. Arkasını okşadı. Cevdet çıktıktan sonra da kapının kanadını nefretle kapadı. Cevdet Pelikon'un yanına gelince iş portasını duvarın dibine bıraktığını hatırladı. Koştu. Bereket yerinde duruyordu. Boynuna taktı, eve geldi. Ta karşılarda Erolların evinin önünde yanan sokak fenerinin ölü ışığı da olmasa mahalle tam karanlığa gömülecekti ama bu gece her geceden başka bir şeyler vardı galiba evlerinde. Eskiden, ta eskiden annesinin sağlığında babasının arkadaşlarıyla oturup bırak içtiği akşamlarda olduğu gibi pencerelerde bol ışık vardı. Ne oluyordu? Üvey annesi yoksa babasına içki izin mi vermişti? Kapıya yaklaşırken komşu Zehra teyzeye dikkat etti. Evin kapısına çevirmişti. Cedisi görünce vay yavrum vay diye fısıldadı. Rahmetli anneciğin gözleri seni şimdi böyle boynunda iç portayla görmeliydi. Cedisinin içi kapardı. Gene de ben işten memnunum teyze dedi. Memnun olmasan ne gelir elinden yavrum? Elbette memnun olacaksın. Olacaksın ya, sizde bugün pek bir faaliyet var, ne hikmetse. Cevdet nasıl dedi. Şu şoför Adem'le annesi sizde. Ne yapıyorlar? O kadarını bilmem artık. Zehra teyzelerden kendi evlerine geçiliyordu. Yol vardı. Şimdi uzun uzun kapıyı çalıp rahatlarını bozmaktansa sizden geçeyim teyze dedi. Geç yavrum, geç. Geçti, odasına geldi. Çiportasını bırakıp el yüz yıkamaya çıktı. Musluğun yanında dimdik durdu. Ve annesinin hayasızca bir kahkahası kulağına çalınmıştı. Tuhafına gitti. Her zaman asık yüzlü, her zaman azarlamaya hazır bu lanet kadın güler miydi? Hele böyle kahkahalar atar mıydı? Yeni bir kahkaha. El yüz yıkamaktan vazgeçti. Ne vardı, ne oluyordu da kadın böyle gülüyordu. Merve'ni usul usul çıktı. Durdu. Başını uzatıp yavaşça baktı. Sofraya rakı masası hazırlanmış. Şoför Adem'le annesi, üvey annesi, babası kurulmuşlardı. Üvey annesiyle şoför hemen hemen yan yanaydılar. Ağız ağıza konuşuyorlardı. Ne konuştukları duyulmuyordu ama pek dostça, pek ahbapça, pek teklifsizceydi. Babasına gelince sızmak üzereydi. Başı göğsüne düşmüştü. Gözleri yumulmuştu. Şoförün annesi ise içmiyor, önündeki yemeği kaşıklıyor, oğluyla üvey annenin konuşmalarıyla ilgilenmiyordu. Bütün bunlar Cevdet'in pek tuhafına gitti. Bir sinek olup yanlarında bir yere konmayı, ne konuştuklarını dinlemeyi çok isterdi. Esnedi. Öyle yorgundu ki, boş verip odasına çekilmek geçti içinden ama ayrılamadı. Şoför Adem'in son zamanlarda babası fazlaca ahbaplık ettiğini biliyordu. Halbuki hiç sevmezdi babası. Nefret etmese bile kaç sefer ne it oğlu hiç şoför Adem dediğini duymuştu. Babası niçin böyle söylediğini bilmiyordu ama bir zamanlar it oğlu diye yüz çevirdiği bir insana bu yakınlık nedendi. Hele üvey annesi. Bu ne samimiyetti. Ne zamandan beri ahbaptılar ki böyle içli dışlı olavermişlerdi. Birden babasının kaykıldığını, masaya abanarak sızdığını gördü. Az kalsın gizlendiği yerden fırlayıp koşacaktı. Hayret kalmamıştı. Şoför Adem'le üvey annesi kalkmış, yaşlı babasının odasına götürüp yatırmışlardı. Yaşlı adam akıllı sızmıştı. Çoktandır içmediği için rakı fena çarpmıştı. Sırt üstü yattığı yerde yar açık gözleriyle donuk donuk bakıyor, kefedeki bağlamış dişleri görünüyordu. Şehnaz eğildi. Gözünden gözlüğünü aldı kocasının. Baş ucundaki çalar saatin yanına koyacak dikkatin bileğinden tuttu. Şehnaz annen diye fısıldadı. Boş ver. Kapıyı kapayalım bari. Şoför Adem kapıya gitti. Kapatmadan önce annesine baktı. Yemeğini kaşıklıyordu. Dünyadan haberi yok gibiydi. Gibiydi ama kapının kapandığını pekala fark etmişti. Zaten bekliyordu. Hafifçe gülümseyerek yemeğini kaşıklamaya devam etti. Bu işin bu türlü sonuçlanması için günlerden beri zihin yormuş planlar kurmuştu. Genç kadının oğluna abayı iyice yaktığını anlıyordu. Madem öyleydi, iş kuru kuru yanmakta bitmezdi. Kocası koskocaman bir fabrikanın satın alma işlerine bakıyordu madem, oğlunun dediği gibi avantası yerindeydi. O halde bir kenarda birikmiş paraları da vardı. Oğlunu seviyorsa versin bir taksi parası. Doğrusu İhsan Efendi'ye değil, gözünün bebeği olsa bu zaman hiç kimseye acımıyordu. Gül gibi tazeyi nikahlamak marifet değildi. Kadıncağız gezip dolaştığı yerde dert yanıp duruyordu. Davul bile denge dengine vururdu. Yeter, bir sene yakın bir zamandan beri düşüp kalkmıştı. Artık bıraksın bir parça da oğlu gönlüyle eğlendirsindi. Bu işin ne günahı vardı ne de ayıbı. Herkesin cince günahlar işliyordu da dört duvar arasında kapanıp gidiyordu. Aklından 30 yıl önceki bir gençlik gecesi hızla geçti. Böyle bir yaz akşamıydı. Rahmetli kocası, evet güçlü kuvvetliydi ama gene de adamın üstüne gül koklamıştız işte. Şeytan işi mi, Rahman işi mi ne işiydi elde değildi. Kocası da tıpkı şu İhsan Efendi gibi sızıvermiş, uzaktan akrabaları olan toptancı Müfit Efendi ile karısını yalnız bırakmıştı. İçini çekti. Müfit de Müfit de hani. Al al yanaklar, kudretten sürmeli gözler, kaşlar o eda, o alım, çalım. 28'ine var mıydı o zaman? Derisinden bir titreme geçti. Kalktı. Elini ağzını yıkamak üzere merdivene doğru olurken Cevdet çevik bir harekette karnı üzerine döndü, yüzü koyun merdivenden aşağı kaydı. Koca karı karanlık merdivendeki bu hareketi görmek değil, kuvvetle sezmişti. Durakladı. Yoksa oğlan gelmiş de gözetliyor muydu? Korktu. Şayet böyle bir şeyde üvey annesi oğlunu gördüyse felaketti. Hem de felaketin büyüğü. Babasına söyleyebilirdi. Merdiven düşünceli düşünceli indi. Peki ama üvey annesi henüz gelmediğini söylemişti. Gelse sokak kapısının tokmağını çalması gerekmez miydi? Birden eve zehralardan geçildiğini hatırladı. Telaşı arttı. Tamam, zehralardan geçti. Merve'nin sınıf gözetledi, içeri girdiklerini, kapının kapandığını gördü. Yarın babasını söylerse bütün işler alt üst olur. Ceviz'in kapısının önünde durdu. İçerisi zifiri karanlıktı. Seslendi. Cevdet. Cevap alamadı. Tekrar az kuvvetle. Cevdet, yavrum. Gence falamayınca içeri girdi. Yatağını el yordamıyla buldu. Çömeldi. Oğlan yatağındaydı. Usul sarsıysa da Cevdet'in ilkin uykuya verdi kendini. Sarsma devam edince, hıh dedi. Ne var? Yaşlı kadın sordu. Ne zaman geldin evladım? Cevdet cevapladı. Çok oldu geleli. Uyuyor muydun? Uyuyordum. Ben kimim? Adem amcanın annesi. Yaşlı kadın sarsıldı. Şimdi uyandıysa karanlık yüzünü göremeyeceğine göre kim olduğunu bilememesi gerekirdi. Üstelememeyi uygun bularak kalktı. Telaş odadan çıktı. Aklı yatmıştı. Çocuk zehralardan eve girmiş. Merven başına durumu kollamış. Her şeyi görmüştü. O hal yapılacak iş. Şehnaz Adem'e durumu anlatmaktı. Şehnaz ağzı kulaklarında odadan çıkıp da koca karıyı dinleyince önce sarsıldı. Sonra kocası üzerinde baskısını hatırlayınca umursamadı. Adam sende. İnanmaz ki. Büyüm artık. Kocanı idare et. Neo kalkıyor musunuz? Adem gidelim dedi. Misafirleri yolcu ettikten sonra üvey oğlunun odasına inip durumu eşlemenin doğru yahut eriliğini kontrol etmeye lüzum görmedi. Ona değil de küçücük oğluna inanan kocanın canı cehennemeydi. Cevdet yatağında sırt üstü yatıyordu. Gözleri karanlık tabana dikilmişti. Üvey annesi de şoför Adem'in ağız ağıza verip konuşuşları, sızdan babasının yattığı odaya birlikte götürüşleri, oda kapısını kapayıp içeride uzun zaman kalışları. Aşk filmlerinde kötü diyor, sevmiyordu. Annesi hariç bütün kadınlara, hele kızlara ifrit oluyordu. Bir kız bir delikanlı konuşur, görmez mi? Cinleri tepesine toplanırdı. Üvey annesine gelince. 5. ayrımın sonu sayfa 84.